Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 1. bölüm 10-16 ayetleri arasına bakacağız. Elçi Petrus, Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus diyerek mektubuna başlıyor. Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam diyor. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Çünkü o büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. Bu 1. Petrus mektubunun 1. bölüm ilk 9 ayetidir. 10. ayette şöyle diyor, size bağışlanacak kayradan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. Başka deyişle, sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler, kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Eski antlaşmanın bütün peygamberleri bu kurtuluşla ilgili peygamberlikte bulundu. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kim? Sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler. Bu peygamberler kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. Mesih'in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih ruhunun kimi ve hangi çağı belirttiğini soruşturdular. 11. ayet. Eski zaman peygamberleri çok kez ne yazdıklarını tam olarak bilmedikleri halde iyice araştırıldığında Mesih'in elemlerinden değerli dostum ve Tanrı'nın lütfundan söz etmiş oldukları ortaya çıkmaktadır. Örneğin bunu Yeşaya'nın 53. bölümde olduğu kadar Davut peygamberin yazmış olduğu 22. mezmurda da görebiliriz. Bundan başka daha birçok kutsal yazılarda acı çeken Mesih'i görebiliriz. Yeşaya peygamber İsa'dan yaklaşık 750 yıl önce yaşadı. Davut peygamber de İsa'dan aşağı yukarı 1000 yıl önce yaşadı. Her iki peygamber de İsa Mesih'in çarmıhta çekeceği acıları, elemleri çok açık bir şekilde gördüler ve yazdılar. Petrus bu eşsiz kurtuluş olayını açıklarken işkencenin ardından gelecek yücelikten söz etti. Aslında Petrus bunu kendi kafasından çıkarmamıştı. Yeşaya 11. bölümde ve 45. mezmurda bu peygamberlik sözlerini görebilirsiniz. Bütün peygamberler Mesih'in elemlerinden ve daha sonra dünyaya kral olarak geri döndüğünde sahip olacağı egemenlik ve yücelikten söz ettiler. İçlerinde olan Mesih'in ruhu tanıklık ediyordu. Sevgili dinleyicim, bazıları İncil'in değiştirilmiş olduğunu iddia ederler. Kutsal kitabın içerisinde kendi doğruluğunu kanıtlayan sözler vardır. İşte özellikle bu ayet, eski antlaşma peygamberlerinin Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yazdıklarını gösteriyor. Bu insanlar Mesih'in ruhu aracılığıyla yazmışlardı. Yazdıklarının bir kısmını kendileri de anlayamamışlardı. Anlayamadıkları için dikkatle araştırdılar. eski antlaşmada Mesih'in elemlerinden söz eden birçok yer vardır. Bunların yanı sıra Mesih'in egemenliğinden de söz eden birçok yer vardır. Lütuf ve yücelik birleşmiş durumdadır ve peygamberlerin bunları o dönemde anlamaları zordu. Örneğin Yeşaya 52 ve 53. bölümde Mesih'in elemlerinden söz ediyor. Ondan sonra da 11. bölümde yani Yeşaya 11. bölümde Mesih'in krallığını kurmak için dünyaya büyük bir güç ve görkemle gelişinden söz ediyor. Bu çelişki peygamberlere çok şaşırtıcı gelmiş olmalıydı. Her iki peygamberliğin de aynı anda nasıl doğru olabileceğini bulmaya çalışmışlardı. Peygamberler verilen peygamberlik sözlerinin yer alacağı zamanları tam tespit edememişlerdi. Çünkü zaman aralıklarına bakarken Mesih'in elem çekerek öleceğini ve onun görkemle hüküm süreceğini aynı zamanda yer alır şekilde görmüşlerdi. Nasıl ki uzaktaki dağlara bakıldığı zaman dağların arasındaki mesafe kaybolup dağ zirveleri birleşiyor. Buna benzer şekilde zaman zirveleri de birleşmiş, aradaki zaman farkını görememişlerdi. Bizler işte bu zaman aralığında yaşamaktayız. Mesih'in elem çekip çarmıhta ölümü ve Mesih'in tekrar geri dönüp kuracağı egemenliği arasında bir zaman dilimi içerisindeyiz. Benim bildiğim iki büyük dağ vardır. Belli bir yerden bakıldığı zaman bu dağlardan birisi öbürünün önündedir ve 2000 metre yüksekliktedir. Ön planda duran bu dağın arkasındaki dağ ise yaklaşık 3000 metre yüksekliktedir. Buna rağmen iki dağ sanki aynı yükseklikteymiş ve yan yana duruyorlarmış gibi görünür. Aslında bunlar hiç de bitişik değildirler. Tam tersine aralarında muazzam bir vadi bulunmaktadır. İki dağın yamaçları arasında 25 kilometre, zirveleri arasında da 50 kilometrelik bir mesafe vardır. Perspektif açısından bu dağlara uzaktan baktığınızda ikisinin yan yana olduğunu sanırsınız. Buna benzer şekilde geleceğe bakan peygamberler de Mesih'in elem çekerek çarmıhta öldüğü Golgota tepesi ve daha sonra da dünyanın sonunda Zeytinlik Dağı tepesinde yer alacak olan ikinci gelişini ve bunu izleyecek yüceliğini bir arada duran iki dağ zirvesi gibi görmüşlerdi. Herhalde bu peygamberlerin günlerinde kuşkucu ve eleştirici birçok kişi kendileriyle tartışmışlardır. Büyük olasılıkla bu tam bir çelişki, kutsal yazılarda bir bozukluk var. Nasıl olur da Mesih hem elem çekmeye hem de krallık sürmeye gelir demişlerdir. Elbette bizler ikisinin de gerçek olduğunu biliyoruz. Aradaki söz konusu vadi de 2000 yıllık bir zaman aralığına yaklaşan kilise çağıdır. Yani inanlılar topluluğu çağıdır. Şimdi biz bu çağın içindeyiz. Petrus mektubunda bu peygamberlik sözlerinin amacını açıklamaya devam edip şöyle diyor 12. ayette. Bu konularda kendilerine değil sizlere hizmet sundukları onlara açıklandı. Bunlar gökten gönderilen kutsal ruh aracılığıyla sevindirici haberi yayanlarca bu dönemde size bildirildi. Melekler bunlara yaklaşıp bakmayı özlerler. Elçiler de artık biz de peygamberlerin söz ettiği şeylerin aynısını vaaz ediyoruz demeye başlamışlardı. Mesih'in habercileriyle eski zaman peygamberleri arasındaki fark şuydu. Peygamberler Mesih'in elemleri ile yüceliği arasında bir ayrım yapamıyorlardı. Ama elçiler ya da haberciler bu ayrımı anlamışlardı. Çünkü kutsal ruh bunu onlara açıklamıştır. Melekler de bu gerçekleri araştırmaya büyük özlem duyarlar diye yazdı Petrus. Sevgili dinleyicim, değerli imanlı kardeşim, hiç düşündün mü melekler bu gerçeklerle neden ilgilensinler? Bence melekler yani Tanrı'nın yaratmış olduğu ruhsal varlıklar bizleri gözlüyor ve bu muhteşem müjdeyi neden ilan etmediğimizi merak ediyorlar. Melekler bunu kendileri yapmak istiyorlar. Cebrail isimli meleğin Meryem'e ve Yusuf'a İsa'nın doğuşunu nasıl müjdelediğini belki İncil'den okumuştunuzdur. Zekeriya'ya Yahya adlı bir oğlunun olacağını, Yahya'nın Mesih'in yolunu hazırlayacağını da yine Cebrail melek müjdelemişti. Eminim ki şu anda ben bu radyo yayınını yaparken Cebrail gelip hadi İsa'nın kurtuluş müjdesini daha çok, daha hızlı duyur demek istiyor. Ama Tanrı buna izin vermiyor. Çünkü Tanrı kendi sözünü yaymak için sizin ve benim gibi insanları kullanmak istiyor. Biz meleklerin hizmet çağında değil, kutsal ruhun hizmet çağında yaşıyoruz. Tanrı'nın çocukları olarak kutsal ruh içimizde yaşamaktadır. Tanrı sözünde yazılı olduğu gibi Mesih'in ruhunu taşımayan kişi onun sayılamaz. Eğer siz Mesih'e aitseniz Tanrı'nın ruhu sizin içinizde, yüreğinizdedir. Bir meleğin yapabileceği bir şeyi Tanrı ruhunun yapamayacağını düşünüyor musunuz? Gerçekten de biz kutsal ruhun hizmeti çağında yaşıyoruz. Bu çağ kayra ya da lütuf çağıdır. Bu çağda Tanrı'nın ruhu Mesih'in olan şeyleri alıp bize açıklamaktadır. Peki biz bu gerçeklerin ışığında ne yapmalıyız? Şimdi Petrus'un mektubundan okumaya devam edeyim. 13. ayette şöyle diyor. Bu nedenle aklınızın anlayış yeteneğini sıkı tutun ve ayık durun. Tüm umudunuzu İsa Mesih açıklandığında size gelecek kayraya bağlayın. Bu ayette konu hemen değişmeye başlıyor ama yine de önceki konunun devamıdır. Bu nedenle diye sözüne başlarken Petrus, bizim neden Rabbin kayrasına bağlı kalmamız gerektiğini açıklıyor. Petrus, bu nedenle aklınızın anlayış yeteneğini sıkı tutun diye yazarken, bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın anlamını dile getiriyor. Burada eyleme hazırlamak sözcükleri doğuda giyilen elbiseler için kullanılan bir terimden gelmektedir. Doğu ülkelerinde insanlar uzun giysiler giyerlerdi. Elbiselerin etekleri de uzun olurdu ve rahatça hareket etmeye engel teşkil ederdi. Biraz hızlı yürümek ya da koşmak istediklerinde ya da yürümelerine bir engel çıktığı durumlarda uzun giysilerinin eteklerini yukarıya çekip bellerine bağlarlardı. İşte eyleme hazırlama sözcükleri bu toparlama teriminden türemiştir. Petrus burada inanlıların düşüncelerini eyleme hazırlamalarını yani akıllarının anlayış yeteneğini sıkı tutmalarını istiyor. Eski Grekçe'de bu fikrinizin belini kuşatarak şeklinde yazılmış. Sonra ayık olun diyor. Mesih imanlısının kötü durumlarda ne uyuşturucuya ne de alkole ihtiyacı vardır. Tanrı'nın sözü sizi ayık tutsun. Ama ayık olmanın anlamı bundan daha geniştir. Tanrı sözünü çalışırken ciddi bir tutum içerisinde olmamız, zihnimizin açık ve ayık olması gerektiği anlamına gelmektedir. Çünkü uyanık bir ruh dengeli ve dayanıklı bir ruhtur. Umudunuzu bağlayın. Evet, iyi bir öneri ama neye bağlayacağız umudumuzu? Tanrı'nın kayrasına, onun lütfuna. Bu mektup baştan sona kadar umutla doludur. Tanrı'nın çocuğu neden bu denemelerden geçmeyi istemelidir? Çünkü bir umudumuz vardır. Bu umut İsa Mesih'in ölümden dirilişi temeline dayanmaktadır. Evet, tüm umudunuzu İsa Mesih açıklandığında size gelecek kayraya bağlayın. İsa Mesih'in açıklanması terimi genellikle onun yeryüzünde yücelikle açıklanacağı ikinci gelişi olarak kabul edilmektedir. Öte yandan bu terim Mesih'in kendi kutsalları için yeryüzüne gelip kilisesini yani inanlılar topluluğunu alacağı zamanda olabilir. Rab ise kilise topluluğunu dünyadan almaya geldiği zaman bize çok miktarda lütuf getirecektir. Bu lütufla her imanlıyı kendisiyle birlikte alacaktır. Her imanlının işlerinin Mesih'in yargı tahtı önünde yargılanması gereklidir. O zaman geldiğinde biz ya bazı şeyleri kaybedeceğiz ya da ödül alacağız. Elbette bu da onun yani Rabbin kayrasıyla olacaktır. Değerli kardeşim, bir gün hayatımız ve işlerimiz konusunda yargılanacağımız düşüncesi bu dünyanın denemelerine katlanmamız için başka bir teşvik kaynağı olmalıdır. Bu yüzden yeryüzünde nasıl yaşadığımız büyük önem taşımaktadır. Biz imanlıların yalnızca Tanrı'nın sözü aracılığıyla değişmiş yaşamlar sürdürmesi gereklidir. Tanrı'nın bizi bu sınavlar ve denemelerden geçirme amaçlarından biri, bize kendi tasarılarına göre şekil vereceğidir. Biz bütün sıkıntılarımızda Tanrı'ya boyun eğmeliyiz. Petros da bu mektubunda bunu vurguluyor. Buyruğa uyan çocuklar gibi olun, geçmiş günlerdeki bilgisizlik tutkularının kalıbına girmeyin. Ayet 14. Bu ayetlerde buyruğa uyan ya da söz dinleyen, yani itaatkar kavramlarını dile getiren bir düşünceden söz edilmektedir. Buyruğa uyan çocuklar eski yaşamlarında kendilerinde görülen günahlara bir daha düşmemelidirler. Bundan böyle Mesih inanlıları olarak kendilerini, ismini taşıdıkları kişinin yaşam biçimine uydurmaları gerekmektedir. Eğer bu dünyanın tanrısız gidişatına uyacak olurlarsa, o zaman kendilerindeki göksel özellikleri de inkar etmiş olacaklardır. Hatırlarsanız Yakup da kutsal ruhtan aldığı esinle yazdığı mektubunda, yalnız sözü işitmekle kalmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun demişti. Tanrı sözü yalnızca umut vermekle kalmaz, bizi söz dinlememiz için yönlendirir. Tanrı'nın sözü dinlenmeli, onun öğretişine boyun eğilmelidir. Bir Mesih imanlısı hastalanıp yatağa düştüğü zaman arkadaşları ona şu şiiri göndermişlerdi. Sessizliği özlemiştim, bu yüzden beni kenara çekti. Onunla dertleşeceğim gölgelere getirdi. Güçlü ve sağlamken koşturup durduğum o karmaşa ve telaştan uzağa çekti. Önce isyan etsem de baktım ki sessizliği özlemişim. Son derece yumuşak huylulukla çarmıhımı taşıdı. Ruhsal şeyleri kulağıma tatlılıkla fısıldadı. Bedenim hastaydı ama ruhum kanatlandı. Yorulup telaşlanırken hiç hayal bile edemediğim zirvelere sakin sakin çekti beni, çünkü beni çok sevdi. Sessizliği nasıl özlemişim. Yatağım artık hapis değildi. Bereket dolu güzel bir vadiye dönüşüverdi. İsa da zenginleşmek için saklanacak bir yere çekti. Sessizliği meğer ne kadar özlemişim. Derdi Necim, Rab seni bir kenara çekti mi? Tanrı sözünde zaman geçirmen için seni seçti mi? Ah, Tanrı sözü imanlıların yaşamları için ne kadar önemlidir. Petros devam edip şöyle diyor. Bilgisiz olduğunuz geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın. Artık kutsal ruh aracılığıyla aydınlatıldıklarına göre bilgisizlik ya da cahillik dönemlerinde yapmış oldukları şeyleri şimdi bir tarafa koymaları gerekmektedir. Demek ki davranışlarımızı daha önceki bilgisizliğimize göre ayarlamamalıyız. Geçmiş zamanki tutkular Tanrı'yı tanımazken işlenmiş olan günahlara değinir. O günahlara sırt çevirip iç varlığımızın değişmiş olduğunu ortaya koyacak şekilde yaşamalıyız. Kalbimiz ve yüzümüz farklı olmamalı. Yüreğimizde kötü şeyler düşünürken yüzümüzde gülümseyen bir ifade olmamalıdır. Suni olmamalıyız. Tanrı'ya boyun eğmeliyiz, öyle ki o bizleri gerçekten değiştirsin. 15. ayette şöyle diyor, tam tersine sizleri çağıran kutsal olduğu gibi siz de yaşayışınızın her ayrıntısında kutsal olun. Değerli kardeşim, kutsallık oldukça yanlış anlaşılan bir şeydir. İnsanlar genelde kutsallığın dindar bir tavır takınmak, günlük yaşantımızda neredeyse anormal davranmak olduğunu düşünürler. Yani kutsallığın yüzeysel bir şey olduğu sanılır. Değerli dinleyicilerimiz, Rab kişiliğimizin bütünlük içerisinde olmasını ister. Yaşamdan zevk almanızı ve eğlenmenizi ister. Ama böyle yaşarken günahtan kaçınmamızı buyurur. Yaşamlarımız bu Tanrı tanımaz dünyanın heves ve modalarını taklit edeceğine, bizi çağıran Tanrı'nın kutsal karakterini ortaya çıkarmalıdır. Size verdiği yaşamı dolu dolu yaşayarak zevk almanızı ister. Bedensel yaşamlarımız için sağlık ne demekse, ruhsal yaşamlarımız için kutsallık odur. Bir insanı bedensel olarak iyi, gürbüz ve sağlıklı görmek hoşumuza gider. Kutsallık da ruhsal olarak gürbüz ve sağlıklı olmak demektir. Tanrı bütün yollarında kutsaldır. Eğer bizler ona benzeyeceksek, yaptığımız ve söylediğimiz şeylerde aynen onun gibi kutsal olmamız gerekir. Bu dünyada yaşarken asla onun kutsallığına erişecek kadar kutsal olamayacağız ama o kutsal olduğu için bizler de kutsal olmalı ya da kutsal olmaya bakmalıyız. 16. ayette şöyle diyor, çünkü kitapta şöyle yazılmıştır: kutsal olacaksınız çünkü ben kutsalım. Böyle bir sözle karşılaşınca içimizden sormak gelir: bizim kutsallığımız Tanrı'nın kutsallığı gibi olabilir mi? Yani biz tam Tanrı kadar kutsal olabilir miyiz? Elbette ki hayır. Tanrımız tamamen %100 yetkindir ve biz bu dünyadayken asla onun düzeyindeki kutsallığa erişemeyiz. Evet, kendilerini o düzeye erişmiş sanan birkaç kişiyle tanıştım ancak kendi kutsallıkları konusunda böyle düşünen yalnızca kendileri vardı. Başkaları onlar için aynı şeyi söylemiyorlardı. O halde Tanrı'nın kutsal olduğu gibi kutsal olmak ne demektir? Dostum, Tanrımızın eksiksiz harika bir kişiliği vardır. Bizler insan olduğumuz için ancak büyüyerek olgunluğa erişebiliriz. Küçük güzel bir bebeğin ağzında emzik olması gayet doğaldır. Ancak 17 yıl sonra da hala ağzında bir emzikle geziyorsa büyük bir sorun var demektir. Ve bu normal değildir. Biz imanlılar da ruhsal olarak aynı şekilde büyümeli ve olgunlaşmalıyız. Bu gelişmeyi yaratan da Tanrı'nın sözüdür.